Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok değerli izleyicileri ve dinleyicileri. Bir iftar sevinci programında daha sizlerle sevincimizi paylaşmak üzere huzurlarınızdayız. Her defasında olduğu gibi güzel bir misafirimiz var. Bugünkü şeref misafirimiz de Saadettin Ökken abi, profesör, doktor. Kendisiyle Ramazan ve orucun medeniyetimiz üzerindeki etkilerini konuşmak istiyoruz sohbetimizde. Tabii kaliyle haliyle üstad olan bir ağabeyimiz konuyla ilgili düşüncelerini sizlere farz etmek üzere. Ben Saadettin Ökten abiye hoş geldiniz abi diyorum. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Şerefler verdiniz. Sorumuzu herhalde...
Estağfurullah. O şeref... Estağfurullah.
Buyurun abi.
Peki efendim. İnşallah. İnşallah. Allah muvaffak etsin inşallah.
Amin.
Efendim.
Amin.
Efendim hayırlı iftarlar diliyorum cümle dinleyicilerimize ve seyircilerimize. Ramazan-ı Şerifimiz bütün memleketimiz ve alem İslam hakkında müteyemmen ve mübarek olsun, tebrik ediyorum.
Amin.
Ve
amin.
Bu mübarek ayın da Cenab-ı Allah'ın kullarına lütfettiği bu mübarek ayın da bütün dünyaya hayır ve selamet getirmesini niyaz ediyorum. Biz Muhammed ümmeti olarak sallallahu aleyhi ve sellem bütün insanlara hayır niyaz ederiz. Allah onlara duyacak kulak, görecek göz ve anlayacak Fuat nasip etsin inşallah diye söze başlamak isterim.
Amin, amin.
Şimdi efendim bendeniz İrfan Bey'in söylediği gibi biraz hayatın dışından size bakarak konuşacağım. Şöyle ki bir ilahiyatçı değilim ama ilahiyat camiasının çocukluğumdan beri içerisindeyim. Eski
olur mu abi eskiden, böyle bir şey söylenir mi abi olur mu? Siz muhterem hocamızın Rayla-i Tedrisi'nde yetiştiniz siz.
Eskiden hademe-i hayrat derlerdi efendim. Hayratta hizmet edenler, hayır eserlerine hizmet edenler. Biz o istikamette büyüdük, yetiştik ama başka tahsil ettik. Fakat kalben ve fiilen inşallah bu camianın içindeyiz. Öyle de niyaz ediyoruz, bu hayatı böyle bitirelim. Şimdi dışarıdan baktığımda ne görüyorum? Bu toplumumuzda olsun, diğer İslam memleketlerinde olsun, dünyanın akışında olsun bir hayat akıyor. Bu çok hızlı akan bir hayat. Bu hayat devam ediyor. Girenler var, çıkanlar var, hadiseler var, yorumlar var. Biraz daha ileride belki devam edeceğim, söyleyeceğim size. Bu hayatı yönlendiren bir sosyal medya mecraları var. Bunlar modern çağın son zamanlarda ortaya koyduğu realiteler. Sonra bir de bakıyoruz, yahu Ramazan geliyor diyorlar. Esasında ben bu tanımlamayı yaparken eski Ramazanları hatırlıyorum, çocukluğumda geçen Ramazanları. Biz Ramazan geliyor demezdik, o zaten gelirdi ve hayatımız Ramazan'a göre ayarlanmış bir hayattı. Ama bu tırnak içinde Ramazan'a göre ayarlanmış bir hayat değil. Hay Allah nereden geliyor bu Ramazan diyenler var. Gelse de bizi biraz ferah bulsak diyenler var. Öyle bir Ramazan. Peki bu Ramazan geliyor da bizden istekleri var mı? Bir takım teklifleri var mı? Bu teklif deyince üzerinde çok düşündüm. Esasında onlara bizim lisanımızda tekalif-i ilahiye derler. Biz mükellef insanlarız. Yani sanki zamanımızda vergi mükellefleri var. Cenab-ı Allah'ın bize teklifleri var. Bizi mükellef kılmış. Onların ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama bu tekliflerle olan irtibatımız nasıl? Bu modern hayatın içinde bunlar nereye oturuyor? İnşallah biraz bunları konuşalım. Belki de önce kendime bir ikaz olur. Sonra yakın çevreme ve sonra belki beni sevenlere Allah kulak ve gönül verirse belki dünyaya da bir hitap olur diye düşünüyorum. Esasında böyle hitaplar çok da hepsini bilemiyoruz. Efendim şimdi biz insan olarak, bütün insanlığı kastediyorum, biz insan olarak belli bir hayat tarzını seçiyoruz. Diyeceksiniz ki ben seçmedim, bana birileri söyledi ama siz ona güvendiniz. O hayatın içinde kendinizi buldunuz. Önce bu hayatı kısaca bir çözümleyelim bakalım. Bu hayat nasıl bir hayat? Bizim insan olarak hayatta farklı istikametlere gitme imkanımız var. Allah bizi öyle yaratmış. Ama diğer canlılara baktığımız zaman hayvanlara, onlar tek bir istikamette gidiyorlar. O ne o? İçgüdü istikamet. Biz ise değerler adını verdiğimiz ve bize göre mukaddes veya kutsal da diyebiliriz buna bir başka bağlamda. Değerlere göre bir hayat tarzı kurguluyoruz gönlümüzde ve zihnimizde. Sonra onu hayat pratiğine tatbik ediyoruz. Yani kuvveden fiile çıkarıyoruz. Böylece bize ait bir hayat tarzı ortaya çıkıyor. Bu bize ait derken kastım şudur. İnandığımız değerlere göre bir hayat tarzı inşa ediyoruz ve bunu yaşıyoruz. Veya böyle yaşamamız lazım. Bu genel bir tanımlama oldu. Yani insanlar belli değerlere inanırlar ve o değerleri zaman içerisinde zemin şartlarına göre biçimlere büründürerek zihinlerinde ve gönüllerinde kurgularlar. Sonra oradan hayat biçimlerini inşa ederler. Şu anda memleketimizde içinde yaşadığımız hayatı bu açıdan baktığımız zaman ne görüyoruz? Hemen söyleyelim. Biz şu anda modernite denilen değerler sisteminin kurgulamış olduğu hayatı yaşamak mecburiyetinde bırakıldık. Gayet net konuşuyorum bu konuda. Bu hayat bizim derken hemen onu ifade edeyim, İslam medeniyet tasavvurunun kurgulayıp ortaya koyduğu, kuvveden fiile çıkardığı hayat tarzı değil. Biz modernitenin hayat tarzını yaşıyoruz. Peki şu soru hemen gündeme gelebilir. Bu hayat tarzını yaşamasak biz hayatta kalabilir miyiz? Modernite diyor ki kalamazsınız. Ama İslam medeniyet tasavvuru diyor ki hayatın ve ölümün sahibi Allah'tır. Rezzak-ı alem her yarattığını rızkını verir ve o kaderi belirler. Ona teslim olursanız onun kaderi neyse o kaderi yaşar ve bu dünyadan ayrılırsınız. Bu dünyadan ayrıldıktan sonra da hayatı maneviyle hay olursunuz, bitmiyor hayat diyor. Ama modernite böyle söylemiyor. Şu veya bu sebepten ki o uzun bir mevzudur, benim meslek icabı da dahil olmuş olduğum teknolojik hadisat, şunu gösterdi ki bazı dünyevi kurallara uymazsanız hayatın dışına itiliyorsunuz. Uyarsanız yavaş yavaş hayatın içine girip bir aktör oluyorsunuz. Hemen kısaca söyleyeyim, eski tabirle istitraten, yani bir kenar cümle olarak hemen ifade edeyim. İslam medeniyet tasavvuru 19. asrın sonunda, 20. asrın başında artık demodedir, hayatın dışına itilmelidir, bu tasavvurla yaşanmaz noktasına getirilmiş idi. Ama Cenab-ı Allah bir büyük kırılma yarattı, onun adına 2. Dünya Savaşı diyorlar. Orada gördük ki modernite de insanlara vaat ettiği hayat tarzını maalesef gerçekleştiremiyor. Dolayısıyla İslam medeniyet tasavvurunun öne açılmış olduğu. Tam bu noktadan biraz bir şeyler yaparken karşımıza bir de iletişim devrimi çıktı. Bu ne? Yine insanların kendi kurguladıkları bir hayat tarzını sanal dünya üzerinden bütün insanlara sunmaları. Şu anda yaşadığımız bu iletişim devriminin getirdiği kelimenin tam manasıyla mala, yani uzay içinde geçiyor. Hayatımız böyle geçiyor. Efendim, iletişim devriminin faydası yok mu? Var. Faydalı bilgi, hakiki bilgi insanlara çok kolay erişilebilir hale getirildi. Ama zararı, en azından ne olduğunu bilerek, muhasebe ederek kullanamadığımız sürece zararı faydasından çok daha fazla. Ben işte iyi kötü matbuatı takip ediyorum. Ben de esasında bu devrimin içindeyim. Bundan beri kalmamız çok mümkün değil. Ama en azından şunu söylüyorum insanlara. Vaktinizin ne kadarı bu iletişim devriminin içinde mala yani ile geçiyor. Yani sanal bir dünyada geçiyor. Hatta bir Frank var, Fransız Baudrillard, o diyor ki sanal alem reel alemin önüne geçti diyor. Bu tabii o Fransızın tespiti, bu tespit yanlış değil. Ben bu tespitin arkasını doldurayım isterseniz. Sanal alem kulun ortaya koyduğu bir hayal alemi. Hatta biraz daha ileri gideyim. Kulun diğer insanları yönlendirdiği, etki altına aldığı, maalesef onların iradelerini ezip geçtiği, uyuşturduğu bir alem. Peki reel alem ne? Cenab-ı Rabbül Alemin'in, Kaderullah'ın tecelli ve temerküz ettiği alem. Hangi alemi tercih ederseniz o size ait bir hadise. Ama bir Müslüman herhalde Cenab-ı Rabbül Alemin'in halkettiği, her an yeni bir eylemde bulunduğu şunat-ı ilahi bitmiyor. Çünkü o alemi tercih edecektir diye düşünüyorum. Bu uzun girizgahı niye yaptım? Şundan dolayı yaptım. İçinde yaşadığımız durumu fark etmemiz lazım. İçinde yaşadığımız durumu idrak etmemiz lazım. İçinde yaşadığımız şartları bilmemiz lazım. Bu şartları bildikten sonra biz irade sahibi varlıklarız. Bize Cenab-ı Allah irade vermiş. Tercih size ait. Dolayısıyla bu şartları bilirsek, bu şartlar içerisinde ben ne yapabilirim mevzu ortaya çıkar. İşte o da biraz da ben söylediğim, değerlerimizi hayata nasıl geçirebiliriz, nasıl kurgularız hayatımızı ve bu hayatımız eylemlere nasıl dönüşür? Hiçbir zaman insanlarda radikal eylem yapmanın yükünü taşıyamazlar. Bunu insanlara tahmin edemeyiz. Bizde tedriç diye bir metot var. Adım adım, yavaş yavaş, incitmeden, kırmadan, üzmeden, kırmadan kimi? Önce kendimizi. Şimdi bu lakırdılardan sonra isterseniz Ramazan-ı Şerif'e gelelim. Bir özel zaman Ramazan. İnsanların böyle bir özel zamana ihtiyacı var mı? Amenna ve saddakna var. Bütün insanların var. Nasıl oluyor bu özel zamanlar? İnsanların bir şeylerle, bir zaman diliminde, bir zaman kesidinde bazı şeyleri hatırlamaya, bazı şeyleri tekrar özünde duymaya ve yaşamaya ihtiyaçları var. Ben meslek icabı, biraz da merak icabı Frank memleketlerinde bulundum. Orada da özel zamanlar var. Kitaplarınızı okudum. O özel zamanların bir tanesi Noel zamanı, bir tanesi de Paskalya. En çok mühim olan zamanlar Katolik dünyasında. Bunlar Orta Çağ'da dini bir vecde de anılan zamanlar. Peki modern zamanlarda kapitalizmin elinde oyuncak olmuş zamanlar. Her şey tüketime ve hatta şimdi küreselleşmenin etkisiyle satın almaya dönüşmüş zamanlar. Ve biz maalesef bütün dünya bu iletişim devrimi sayesinde bir büyük köy haline geldi. Her şeyden her an herkesin sınır tanımadan haberi var. Şu halde ben bir Müslüman olarak kendime soruyorum. Ey efendi, bu yaşa geldin, saçın sakalın ağardı. Bir Ramazan daha idrak etmek üzeresin. Beraat gecesini yeni geçtik. Sen bu ortamda ne yapıyorsun? O zaman diyorum ki ben bu ortamda ne yapabilirsem onu yapmaya çalışayım. Buradaki enerjiyi, buradaki gücü, buradaki iradi kuvveti aman ya Rabbi diyerek almaya çalışıyorum. Eskileri hatırlıyorum. İnsan hayata uygulamalarla alışır. Değerleri, ahlakı, edebi uygulamayla, tatbikatla öğrenir. Yani bir büyüğün yanında yaşayarak, bir büyükle zamanı ve zemini, hayatı tatbik ederek öğrenir. Bilgi, malumat kitaptan edinilir. Hal, insandan öğrenilir. Dolayısıyla... Evet.
Abi ben bu konuda bir şey arz edebilir miyim zaten?
Estağfurullah, lütfen buyurun.
Şimdi Valide Hanım zaten size bir kot pantolon almıştı çocukluğunuzda.
Evet.
Ondan sonra muhterem hocamız Celaleddin Efendi gelince ne yaptı size? Bu pantolonu çıkar, bir daha giyme ve makasla kesti attı değil mi?
Evet.
Şimdi orada ne dedi zaten size? Ya bak bu pantolon çok dar ve bir eve bir medeniyet, bir anlayış ve bir yaşayış alışkanlığı getiriyor demedim. Şimdi dolayısıyla burada esas yani bizi böyle bir zaman koridoruna sokarak kendi istediği istikamette sürüklemek isteyen bu moderniteye karşı bizim kendi irademiz ve kendi medeniyet anlayışımızla Ramazan'ın inşa etmek istediği, orucun inşa etmek istediği insan tipi.
Evet.
Neler söyleyebiliriz abi bu konuda?
Şimdi boşluk, işte şimdi orada bir boşluk bırakmamız lazım. Yani bir şeyleri geri itip bize bir vakit kalsın ki hem bedenimiz dinlensin, rahat etsin, hem de dimağımız, hem de esas kalbimiz. Şimdi insan önce gözüyle alışıyor, sonra zihni alışıyor, sonra kalbi alışıyor maalesef. Evet. Bu modernitenin getirdiklerine. Benim söylemek istediğim şey şu, birinci olarak bir defa yani sosyal medya ile olan alakamızı keselim. Bu işi bitirelim. Hayır söyleyeceksek telefon açıp söyleriz. Hadi mesaj atarız en çok ama sosyal medya ile olan alakamızı sıfıra indirelim. çok radikal bulabilirler. Olsun, bulunsun. Benim kanaatim odur. Ve emin olun çok rahat edeceksiniz. Ne yaptı, ne etti, ne dedi, ne kodu olmayacak. Şimdi tabii pantolonu çıkartması ve onu orada hayatımdan çıkarması o zamanlar çok hoşuma gitmedi. Böyle işte evet. 12, 13, 14 yaşlarındayım. O da bir moda. Ama şimdi evet. anlıyorum ki çok radikal bir şeymiş o. Ve çok evet. çok da güzel bir şeymiş. Yani o bir sembolik ifade. Efendim evet. işte şunu bunu bunu çıkaralım. O zaman göreceğiz ki bize bir zaman kalacak. Ve tecessüs denen afetten kendimizi muhafaza edeceğiz. Tecessüs bir afet. Ve bunun sonu yok. Dolayısıyla bize kalan zaman önce gözümüzü dinlendirecek. Sonra zihnimiz dinlenecek, sonra kalbimiz dinlenecek ve biz yaratılışımızın temel gayesi olan mesele üzerine yoğunlaşmaya başlayacağız. Şimdi şöyle yapıyor insanlar, bunu çok umumi söylüyorum, kimseye bir bühtan kesin kes haddim de değil, hakkım da değil, onu hemen söyleyeyim. Biz esasında orucu, Ramazan'ı, mesela şimdi bana göre Ramazan bir oruç ayı, iki Kur'an ayı, çok mühim Kur'an'la olan ilfetimizin. Evet. Artması lazım. Üç, nevafil ayı. Bunlar çok mühim. Biz bunları akan hayatın içine bir yerlere sıkıştırmaya çalışıyoruz. Sıkışmıyor azizim yani. Evet. Hayat zaten yoğun, sıkışmıyor. O halde o hayatı boşaltmamız lazım. Zaman zaman yer yer boşaltacağız ve ondan sonra o hayatın içerisine orucu yerleştireceğiz. Oruç hakkındaki bilgileri zaten ulumu diniye hocaları, üstadlar veriyorlar. Oruç sadece bedenin bazı helallerden, bazı mubahlardan uzak kalması değil. Onun detaylarını biliyoruz. Ama bunun için orucu hayatın içine sıkıştırmamamız lazım. Oruca, orucun şerefiyle mütenasip bir yer açmamız gerekiyor. Azaltacağız dış ilişkilerimizi. Efendim işte dünyadan haberimiz olmaz, merak etmeyin. Haberiniz olanı zaten Allah size söyler. Dünya olan ilişkimiz kesilir. Rezzak-ı alem size olan gerekeni verir. Yine bize söylemişlerdi ki oğlum çalışıyorsun, kazanıyorsun. Hepsi senin rızkın, olmaz bunların. Başkasının rızkını da sen kazanıyorsun. Bırak o kendi kazansın. Sen o rızkı sen kendinki kadar kazan. Biraz yer kalsın başka işlere. Sonra oruçta bitmiyor ki hadise, Kur'an ayı. Kur'an'la ülfet etmemiz lazım. Bu ülfet önce okuyarak oluyor. Sonra tefekkürle oluyor. Bendeniz yapabildiğim şu, mealle beraber, ki o mealler meselesi de biraz ayrı bir mevzudur ama en azından mealle beraber bilebildiğim odur. Okursam, üzerinde düşünerek bir tazelenme geliyor varlığa. Şundan dolayı biz efendim unutuyoruz. Hatta eski bir sözdür. Hafızayı beşer nisyan ile mağlüldür. Sadece hafıza değil, kalp de nisyanla mağlül. Unuturuz. Onun için bize günde 5 vakit ezan okunur, kulağımıza gelir. Ezansız semtler büsbütün unuturlar. Ezan çok mühim. Niye? Çünkü 5 vakit bize hatırlatıyor. Nasıl sabah, öğle, akşam veya günde bazıları 2 öğün, biz şimdi öyle yapıyoruz. 2 öğün yemek yiyoruz. Bedenin ihtiyacı var. Ruhun da ihtiyacı var o ezan sesini duymaya, o cemaate katılmaya, o hoca efendi dinlemeye, mihrabiyeden feyz almaya, duaya katılmaya. İşte Kur'an'da böyle. Cenab-ı Allah yarattığı kulun efsafını bilmez mi? Amenna ve saddak. Hepimizden iyi bilir. Dolayısıyla... Yani
burada bir şey arz edebilir miyim abi?
Zaten estağfurullah, buyurun. Tabii çok iyi olur.
Katkıda bulunabilir miyim? Bu unutkanlıktan tabii. girdim de. Hazreti Abbas radıyallahu anh, insan kelimesi diyor Kufelilere göre nisyan kökünden türetilmiş. İnsanoğlu çok unutkan olduğu için onun unutkanlığını sembolize etmek üzere ona nisyan kökünden insan denmiş. O yüzden Kur'an-ı Kerim'de bazı kıraat imamları ya eyyühennasi kelimesini ya eyyühennasi diye okuyorlar. Ey unutkan olan insan. Bir Arap atasözü de var. Evvelü nasin evvelü nasi. Unutkanların ilki insanların da ilkidir. Kim? Adem Aleyhisselam neyi unutmuş? Allah'ın yasağını unutmuş. Biz unutmuyor muyuz yasakları? İşte bunları unutmamak için işte ezanlar, kametler ve oruç, tabii. Ramazan, Kur'an'la hemhal tabii. olmak büyük bir imkan. Bir de Basralı ulemaya göre de ünsiyet kökünden türetilmiş. insanoğlu çok dış dünyayla çok fazla ilgilendiği için kendisini unutuyor, Allah'ı unutuyor, Allah'ın emirlerini ve yasaklarını unutuyor. Her ikisinin de metodu yine Kur'an'dan alınmış. Allah unutkanlığını zikirle silmeye çalışıyorsunuz. Nisyanın zıttı zikir değil mi? Zikirle evet. Temizliyorsunuz. Evet. Öbür taraftan ünsiyetin zıttı da halvet ve uzlet, yalnızlık. Dışarıdan kendi içinize dönmek, kendinize dönmek. Bu anlamda ifade buyurduğunuz gerçekten şu Ramazan'da insanın oruca yer açması ve kendi iç dünyasına yönelmesinin önemi. Eğer isterseniz bunu sohbetimizin ikinci bölümüne bıraksak ne olur? Birinci bölümümüz burada sona erdi. Sözünüzü balla keserek Saadettin
Estağfurullah. Abi. Estağfurullah.
Değerli dinleyicilerimiz ve izleyicilerimiz Saadettin Ökten abiyle sohbetimizin birinci bölümünü istemesek de burada noktalamak zorunda kaldık. Ama lütfen gönlünüz ve kulağınız yine iftar sevincinde kalsın. Sohbetimizin Saadettin abiyle kaldığımız yerden aynen devam edeceğiz.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Erkam Radyo ve televizyonumuzun değerli izleyicileri ve dinleyicileri, Saadettin Ökten abiyle sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Muhterem Üstad abi, sizin çok güzel bir şey var diye fincanımda kola var. Yani bu yani bu şeyin, modernitenin gerçekten idrakimizi enfekte ettiği ve protez bir dünyayı önümüze serdiği, böyle çarpık ve insanı huzursuz eden bir dünyada yaşıyoruz. Tecessüs dediniz. Ben tecessüsü insanın casusluk yapması diye değerlendiririm. Allah bunu yasaklamış. Biz bir başkasının, bir kardeşimizin hatasını aramakla memur değiliz. Yaparsak casusluk yapmış oluruz. Çünkü Cenab-ı Hak diyor ki ne mutlu kimseye ki kendi kusurlarıyla meşgul olması onu başkalarının ayıbını araştırmaktan alıkoymuştur. Gerçekten içimize dönelim. Bu konuda neler tavsiye buyurursunuz Saadettin abi?
Estağfurullah. Estağfurullah. Estağfurullah. Şöyle diyelim isterseniz bir açılış olarak, kendisi muhtacı himmet bir dede, nerede kaldı gayri himmet dede. Ama bütün bu imkanlar birer vesiledir. Ben öyle bakıyorum hayata. Eğer hayır söyleyebiliyorsak elhamdülillah diyoruz. Teşekkür ederiz, hamd ederiz, şükrederiz. Sizler vesile olduğunuz bir imkan açtınız. Ben de aklımın erdiği, dilimin yettiği kadar söyleyeyim. Tabii tecrübelerimi de aktarmaya çalışıyorum burada. Yani bir realiteye hayatınızda yer açmazsanız, onu araya sıkıştırırsanız onu hakkıyla yaşayamazsınız. Evet. Buradaki hakkıyla tabiri şahıstan şahsa değişir. Ama olabildiğince elinizden geldiği kadarıyla hulusi kalb ile isteyerek, bilerek, severek, ya Rabbi bu kadar yapabiliyorum, ben bir kulum, ben acizim, Halit-i Ruhiyesi içinde yaparsan onun feyzi çok büyük oluyor. Neticede demek ki bu akan hayatı bir miktar durdurmak ve onun içerisine Ramazan'ın kula yüklediği en basit, en kolay teklifler, oruç, Kur'an ve nevafil ve tabii sonunda tecrit geliyor. Şimdi şöyle söyleyeyim ben size. Benim tanıdığım insanlar vardı. Devlet memuru bunlar. Bahsettiğim 40'lı yılların sonu 50'ler, 60'lara doğru gidiyor. Senelik bir ay izinleri var. Bu izni Ramazan'a rastlatırlardı. Ya niye öyle yapıyorsunuz? Tabii o zaman da büyüklere bu çok sorulmaz ama yani gene hani biz merak eder, işte orta mektebe liseye falan gidiyoruz. Derlerdi ki yahu yani Ramazan geliyor. Ramazan'ı karşılayalım. Dairede çalışırken bazen oruç vakti mesai oluyor, işte namaz vakti şöyle oluyor, böyle gidiyor. Rahat rahat bir Ramazan geçirelim. Adam bir aylık tatilini, hakkı olan tatili Ramazan'da geçirirdi. Şimdi anlıyorum. Tabii o zaman çok bir büyük mana veremezdim. Niye böyle oluyordu? Yer açıyor hayatında ve o önce manen tazeleniyor, sonra maddeten tazeleniyor. Yani nefayı ilahiyle tekrar diriliyor. Hay ismiyle tekrar diriliyor. Ruhunu besliyor. Şimdi bedenin dinlenmesi de kolaydır. Kendini yeni hayata adapte etmesi de kolaydır. Esas mesele kalptir. Kalp üzülürse, kalp kırılırsa, ruh yorulursa o insan bir karanlığa düşüyor ki o karanlıktan çıkması mümkün değil. Allah muhafaza. Dolayısıyla önce kendimizi, yani hiçbir zaman böyle bir vaaz veya bir nasihat benim mesleğim de değil, yapamadım da zaten ama yani bir dost olarak, bir abiniz olarak, bir büyüğünüz olarak söylemek isterim ki modernitenin çizdiği hayattan olabildiğince kendimizi beri kılalım. Akan selin kenarındaki bir dala tutulup en azından sel aksın biz bir kenarda duralım. O zaman göreceğiz ki bu uğraştığımız şeylerin birçoğu zaten faydasız. Tecessüs, faydasız ilim, ağır yük, hem nefse hem ruha hem bedene ağır bir yük. Ne yapacağız? En azından vakitleri değerlendirmeye bakacağız. İftar vaktini. Mesela şimdi çok yaşadığım bir şey benim bu. Biz küçükken iftar vaktini evde bütün aile, aile sabırla sebatla beklerdik. Hatta rahmetli valide derdi ki ben böyle küçüğüm, yemeklere bakarım. Oğlum derdi, kurtlar kuşlar bile bu vakitte yemiyorlar. Onlar da iftarı bekliyorlar. Anne çok mühim. İlk başta anne terbiye verir çocuğa. Baba sonra devreye girer. O daha ciddi, daha vakurdur. Anne daha senli benlidir. Bu arada şunu da söyleyeyim. Yani işte çocuklara, efendim işte şu kitaplar iyi, bu çizgi filmler ahlaki. Hayır, hiçbir şey annenin babanın bizzatihi verdiği terbiye kadar faydalı olamaz. Genç dostlarım belki alınabilirler. Efendim işte biz şu kitabı, bu dergiyi, şu filmi, hayır. Siz bizzat meşgul olmalısınız insanlarla. Ben bunu kendi talebelerimde gördüm, hala da görüyorum. Şimdiki talebelerim 40 yaşında. Bizzat meşgul oluyorum onlarla. Çok hoşlarına gidiyor. Benim
biz de
çok hoşuma gidiyor.
Abi,
niye?
Abi biz de talebeniziz.
Estağfurullah.
Zahle-i Sedrisi'nden feyz aldık. Bundan şeref duyuyoruz.
Estağfurullah. Öyle şey olur mu ya? Yapmayın.
Olur.
Yani işte oraya rahmet iniyor çünkü. Küçük çocuklarla meşgul olmak. Bu bir iz bırakır sizde. Böylece bir de sonra hayatın içine katıldım. Ben 64 senesinde asistanlığa başladım. İftar elimizden kaydı. Hadi sahuru kurtardık dedik. O da kaydı bir süre sonra elimizden. Şimdi frene basıyoruz. Yo diyoruz. İftar elimizden kayamaz. Ne yapıyoruz? Gitmiyoruz. Gelmiyoruz. Meşgul olmuyoruz. Efendim şurada şu hayır var iftardan sonra. Şurada şu var sahurdan sonra. Böyle yaparsak önce, çünkü vakit bize verilmiş bir nimettir. Vaktin kadri kıymetini bilmemiz lazım. Vakti vakit gibi yaşamamız lazım. Bizim Soğan Ağa Camii'nde bir Nihat Hafız vardı imam. İlk tanıdığım imam odur. Bu vakit meselesini 40'lı yılların sonu, her şey konuşulmuyor. Ramazan Ramazan bilen, bayramı bayram bilen, kadri kadir bilen, cumayı cuma bilen İki cihanda felaha ermiştir, söylerdi. Ben de ya bu adam ne diyor derdim. Yani biz hakikaten her vakti vakit biliyor idik. Sonra anladık ki adamın dilinde meğer kilit varmış. O kilit çözülmediği için adam söyleyemiyormuş yani. Allah rahmet eylesin. Böyle çok hoş mahalle mescitlerinin çok hoş imam efendileri, müezzin efendileri vardı, rahmet olsun. Mesela Kemal abi vardı mahalle, bizde müezzin. Ben Türkçe ezanı hatırlarım. Türkçe ezan okurdu. Sonra da içinden Arapçasını okurdu. O sessiz onu. Ama biz tabii ahbap olduğumuz için Kemal abi ne yapıyorsun? Ezan okuyorum derdi. Bu okuduğun ezan mı? O derdi zahiri ezan.
Evet.
Neyse bunlar geçti çok şükür. Bunlar geçti ama Cenab-ı Allah diyor ki nimetin kadrini bilmezseniz elinizden alır diyor. Yani. O bakımdan inşallah biz bu önümüzdeki Ramazan-ı Şerif'i kendimize vakit açarak, olabildiği kadarıyla vakit açarak, Cenab-ı Allah çünkü vaktin içinde vakit yaratır ama niyet bizden gelecek. Ameller niyetlere göre. Ya Bismillah diyeceğiz. İftarımızı, sahurumuzu, teravihimizi olabildiğince yapmaya çalışacağız ama Kur'an'la alakamızı hiç kesmeyeceğiz. Bilmeyenler yeni tanışacaklar. Görecekler ki çok güzel bir şey. Çünkü manen feyiz alacaklar. Efendim maddi feyizler, maddi hazlar zamanla bitiyor. Ben bunu şahsen yaşadım, hala da yaşıyorum. Her şeyi söylemeyelim burada ama şunu söyleyeyim. Evvelden iştahla yediğiniz yemeği bir süre sonra yiyemiyoruz. Niye? Tansiyon var diyor hekim. Niye ya? Şeker var diyor. Niye diyor? İşte bilmem midede şu var diyor. Bu ve buna benzer. Ama manevi hazlar.
Hazreti Mevlana diyor ki helvanın tadı ağzınızdan boğazınızdan geçinceye kadardır. Ondan sonra yok, kaybolur. Ama esas kalbin aldığı lezzet asla bitmez. Gittikçe kuşatır diyor. Mesnevi'de. Evet.
Bir Eûzü Besmele çekip bir başlayın bakalım Fatiha-i Şerife'den. Nasıl gidecek bu iş göreceksiniz.
Evet.
Ve diye yine acizane tavsiye, mealle beraber bakın. Ya o ne demiş bu? Şimdi herkes bilmiyor çünkü bu şeyi, ama o bir de o da bir şey açıyor yani. Hiç umulmadık yerde, umulmadık anda bir güzellik zuhur edecek. Bir de olabiliyorsa eğer fakire fukaraya en azından tebessümle bakıp, çok fakir fukarası var. Bütün insanlığın, ha sadece Müslümanların değil, bütün insanların çok fakir fukarası var. Onlara da hor nazarla bakmamak lazım. Onların da bir kaderi var. Özellikle şu çağda İslam dünyasında ciddi savaşlar var. Çok muhacir var. Biz ensarız. Öyle değil mi yani? Evet. Bu muhacirin ve ensar sadece Cenab-ı Peygamber zamanında olmuş bir hadise değil ki. Her zaman oluyor. Şu anda da biz ensarız. Bize düşen çok büyük mükellefiyetler var. En azından iyi niyetle ve haklarında hayır dua ederek de bir ensar vazifesini yapabiliriz. 3 kuruş, 5 kuruş, 15 kuruş her neyse tasaddukta da bulunabiliriz. Böylece nevafillerle tersten gidelim, Kur'an'la ve oruçla beraber bir Ramazan maneviyeti doğuyor. Bu ilk 10 gün, ikinci 10 gün, üçüncü 10 gün. Bu da çok mühim bir hadise. İlk 10 gün, ikinci 10 gün ve üçüncü 10 gün. Hani hekime gidiyorsunuz, diyor ki işte bu hapları 15 gün kullan, sonra gel bir kontrol edeyim. Bakıyor, ikinci 15 günü veriyor. Sonra bir de bilmem MR çekeyim diyor. Sonra diyor ki sen iyi oldun. Bayram geldi işte o zaman. Aynı onun gibi.
Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennemden kurtuluş.
Kurtuluş, evet.
Evet.
Önce bir rahmete eriyorsunuz, sonra af yarlıganıyorsunuz.
Evet.
Sonra da cehennemden, narından azat oluyorsunuz. Sonra da bayram yapıyorsunuz. Şimdi Nihat Hafız'a dönelim. İnşallah Allah ömür versin, feyiz versin, sağlık versin. Bayramı bayramı gibi idrak eden kullarından olalım.
Amin.
Ama
amin,
yer açarak hayatımızda ve açtığımız yer, aldığımız daima verdiğimizden daha çoktur, onu söyleyeyim. Çünkü Rezzak-ı Alem Gani ismiyle bize gerekeni fazlasıyla ikram eder. Siz muhasebe hesabı yapmayın muhasebeci gibi. O zaten hasip o hesabı yapıyor. Siz ona bırakın işi. O sizi besler, büyütür. Ne yaparsa yapar. Dünyaya gelirken size sormadı. Giderken de sormayacak aziz dostlar, aziz dinleyiciler, aziz seyirciler. Böyle bir muhabbet neşesi, muhabbet halesi hasıl oluyor. Orada işte biz elimizden geldiğince uymaya çalışıyoruz. Ve her an aman yarabbi diyoruz. Bu çok mühim bir hadise. Ben demiyoruz, biz demiyoruz. Aman yarabbi diyoruz. Ve bu zaten bizim güzelliğimiz, üzerimizde geliştikçe o dışarıdan görünür hale geliyor. İnsanlar onu paylaşıyorlar. Feyiz paylaşılır, size kalmaz. Dolayısıyla böyle güzelleşiyoruz. Çok uzun oldu, kusura bakmayın, ama yani tekrarlamak istersek, ki biz hoca olarak hep dersin sonunda, ben mekanik dersi okuttum, inşaat mekaniği çok uzun yıllar. Dersin sonunda bir toparlıyorduk, şöyle diyorduk ki ne öğrendik? Hayatta bir yer açmamız lazım. Çünkü bu hayat bize ait bir hayat değil. Bunu biz planlamadık. Şu anda böyle akıyor. Eğer ben bundan 100-150 sene evvel gelseydim, bize ait bir hayatın içinde olurdum. Orada Ramazan'ında, bayramında, kandillerinde, veladetinde hepsinin bir yeri vardı. O arada araya sıkışmış değildi. Hayatı onlar anlatıyorlar, domine ediyorlar. Rengi noktaları onlardı. Şimdi nereye gidiyor, noktaları onlar değil maalesef. Bu da bir tecelli, bu da bir imtihan. Ama bu imtihandan da biz inşallah muvaffak oluruz. Diyorum ki birer yer açalım olabildiğince. Ondan sonra o yeri oruçla, Kur'an'la ve nevafille dolduralım, merhametle ve hizmetle dolduralım. Küçük bir hatırayla devam edeyim. Mesela işte 50'li yılların ortalarında biraz büyüdük, delikanlı gibi olduk filan. Kendi başımıza camiye gidiyoruz, İstanbul camilerine. İkindi vakti ben gidiyorum Beyazıt Camisi'ne, o zaman orada oturuyorduk. Abdurrahman Efendi'yi dinliyorum şeyde, mihrabiyede. Sonra mukabeleler başlıyor.
Ne güzel mukabeleler oluyordu orada.
Ya tabii, tabii ya. Mukabeleler başlıyor.
Ben çok geldim şimdi mukabele dinlemeye.
Böyle bir bir kenardan yaklaşıyorsunuz. Çünkü her hafız efendinin hususi cemaati var. Adam esnaf çarşıda. Normal olarak dükkanı çarşı 7'de kapanır. Kapalı çarşıdan bahsediyorum. O zamanki usul. Adam dükkanı 3'te kapatıyor. 4'te geliyor camiye. Rahat rahat abdestini alıyor. İkindiden evvel biraz Kur'an okuyor. Namazı kılıyor. Sonra mukabele dinliyor. İftara doğru da çarşıya uğrayıp bir iki nevale alıp eve gidiyor. İşte bu kadar hayatta. Açış bu. O adam da bekleyebilirdi saat 7'ye kadar, çarşı 7'ye kadar açık. Beklemiyor. Evet. Bu kadar basit hadise. O rızkından vazgeçiyor. Peki karşısında aldığı ne? Onu ben şöyle hissediyorum. Öyle bir manevi haz duyuyor ki o haz, o güzellik evde efradı ailesine, akrabayı taallukatına, komşularına, çarşıda da diğer esnafa oradan intişar ediyor. Bu hesap size ait. Buyurun, yapabiliyorsanız yapın inşallah diye düşünüyorum. Sonra yıllar geçti. Bu mukabele geleneğini en son devam ettiren rahmetli Hafız Ali Efendi'ydi. Ben o zaman üniversitede doçent oldum ama gidiyorum Yeraltı Camisi'ne. Onun da tiryakileri vardı. Fakat en genç tiryaki bendim, 40 yaş civarı. Bir de benden birkaç yaş büyük olan bir terlikçi Ahmet abi vardı. Biz ondan ahbap olduk orada şeyde.
Yeraltı Camisi'nde.
Yeraltı Camisi'nde böyle bir hatıralar zinciri, hatıralar yumağı. İnşallah yine olur. Şimdi çok imkanlar var, kayıtlar var. Yani Kur'an'la olan ülfeti kesmemeniz lazım. O bizim şifa kaynağımız. Nasıl suya hasret bir insana bir yudum su vermek sevapsa, Kur'an'a hasret, maneviyata hasret bir ruha da Kur'an ile temas ettirmek çok sevaptır. Önce kendimizden başlayalım inşallah bu işe. Bizim buna ihtiyacımız var aziz.
Allah razı olsun. Abi çok teşekkür ediyoruz.
Estağfurullah.
Zaten siz buradan bu susuz çöllerde susuzluktan dudakları çatlamak demek Ramazan. Aslında işte Ramazan ve oruçta sanki çölde su arayan insanın vahaya ulaşması gibi böyle bir manevi pınarı yakalamak. Bütün gaye bu.
Yani hayat oruçtan, böyle bir şey zaten.
Ya oruçtan miraca yükselmek. Allah'la hemhal olabilecek bir kıvamı yakalamak. O yüzden sohbetinizi balla keserek burada noktalamak zorunda kalıyoruz. Süreyi doldurduk ama Allah razı olsun abi. Çok teşekkür ediyoruz.
Estağfurullah.
Olun, var olun. Estağfurullah.
Hayırlı Ramazanlar efendim.
Çok teşekkür ediyoruz. Erkam Radyo ve Televizyonumuzun değerli izleyicileri ve dinleyicileri, Saadettin Ökten abiyle sohbetimizi burada noktalamak zorunda kaldık. Bir başka iftar sevinci programında buluşmak üzere. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar diliyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Kalın sağlıcakla.